A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Önemli sohbet konularını konuşmaya gayret ediyoruz. Bugünkü sohbet konumuzda önemli bir konu nedir? Yaşlılarımızdaki iskelet sistemindeki değişiklikler, yaşlılarımızdaki kemik sağlığını bugün ayrıntılı konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii özellikle bir bilim dalı, geriatri dediğimiz bilim dalı, Türkiye'de de özellikle son zamanlarda çok ciddi bir şekilde konuşulmaya ve çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde yol alan bir bilim dalı, tıbbın bir bilim dalı, bir ihtisas dalı. Çoklu özellikle ortopedi, jinekoloji, dahiliye, nöroloji, psikiyatri, birçok ihtisas dallarının beraber uğraş verdiği bir ihtisas konu başlığı geriatri. Ve bu konuda da özellikle fizik tedavi, rehabilitasyon, ortopedi, nöroloji, jinekoloji ve dahiliye gibi birçok ihtisas dallarının önemli bir konusu, özellikle yaşlılarımızdaki iskelet değişiklikleri diyoruz. Bu konuda tabii şunu söyleyelim öncelikle, yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi iskelet sisteminde değişiklikler. İşte bunların hepsini bugün konuşacağız. Etkilerini konuşacağız. Tabii bu önemli sohbet konusunun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapımcımıza ve teknik ekipteki arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Evet, yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut postüründe, duruşunda, yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelebiliyor. Tabii kas iskelet sistemi aslında bir nedir? Bir destektir, bir çıtadır. Yani vücudun temelidir kas iskelet sistemi. Bu noktada vücut kemik, kas, eklem ve kıkırdaklarla, diğer taraftan beyin tarafından sağlanan koordinasyonla hareket ediyor. Bu çok önemli. Peki yaşla beraber, yaşlanmayla beraber ne oluyor? Kemiklerde kalsiyum ve diğer minerallerin kaybıyla beraber kemik kütlesinde bir azalma meydana geliyor. Yani biz bunu birazdan ayrıntılı konuşacağız. Osteoporoz dediğimiz olay ne oluyor? Kemiklerde kalsiyum ve diğer minerallerin kaybıyla kemik kütlesinde bir azalma meydana geliyor. Yaşla beraber görülen bir olay, fizyolojik bir olay. Diğer taraftan omurgada, özellikle omur dediğimiz omurgayı oluşturan o küçük yuvarlak omurlar arasındaki diskler zamanla su kaybediyor, inceliyor ve boy kısalıyor. Yine diğer taraftan omurlar osteoporoza bağlı olarak inceliyor, çöküyor ve çökme kırıkları oluşabiliyor. Bu çok önemli. Buna bağlı olarak da sırtta bazen kamburluklar gelişebiliyor. Kol ve bacaklardaki uzun kemikler yaşla maalesef daha kırılgan hale gelebiliyor. Eklemler sertleşiyor, estetiklerini kaybediyor. Kalça ve diz gibi yük taşıyan eklemlerde dejeneratif dediğimiz, yani kireçlenme tarzı problemler gelişebiliyor. Tabii ki kaslarda da belirgin bir zayıflama oluyor. Yani fizyolojik olarak görülen bu yaşlanmayla birlikte kemik kütlesindeki azalmadan tutun, eklemlerin sertleşmesi, kaslardaki belirgin bir zayıflama bir şekilde kişinin vücut destek ve temel yapısını da etkileyebiliyor. Peki bu değişikliklerin etkilerini nasıl görüyoruz? Ne olabiliyor maalesef? Kemikler daha kırılgan hale gelip kolaylıkla kırılabiliyor. İşte osteoporoz. O sebepten dolayı da biz belli bir yaşta, çok özellikle sonbahar ve kışın, hele karda kışta belli bir yaştaki büyüklerimizin çok fazla dışarı çıkmalarını da istemiyoruz. Neden? İşte karda, buzda kayma. Yani normalde kırılmayacak bir kemik yapısı, bir düşme, bir travma, bir çarpma neticesinde maalesef kırılma riski çok çok fazla artabiliyor. Diğer taraftan bir diye bu yapı, bu olan değişiklikler neye neden oluyor? Boy kısalığına neden olabiliyor. Diğer taraftan hareketler yavaşlayabiliyor, kısıtlanabiliyor. Yürüyüş yavaşlayabiliyor, adımlar kısalıyor. Yürüyüş şekli değişiyor, kişi daha çabuk yorulmaya başlıyor ve eklemlerde de değişiklikler, deformasyonlar yani osteoartroz meydana gelebiliyor. Evet, maalesef aynı konu başlığına tekrar döneceğim, çok önemli bizim için. Yaşlılarda evde düşmeler sonucu dahi bu kemiğin içinin özellikle iç yapısının bozulmasına bağlı olarak kırılgan yapıya dönüşmesinden dolayı maalesef kırıklar meydana gelebiliyor. 65 yaş ve yukarısında olanların 1/3'ünden fazlası her yıl evde düşmeler sonucu maalesef travmaya uğramakta. Biz buna osteoporotik yani kemik yıkılımına bağlı olarak meydana gelen kemik kütlesindeki azalmadan dolayı meydana gelen kırıklar diyoruz. Bu osteoporotik kırıkların yaklaşık 3/4'ü evde düşmeler sonucu oluşuyor. Oluşan bu kırıklar sırasıyla en fazla omurga, kalça, en fazla kalça kemiği, el bilek, çünkü yere düşerken elini koyuyor. Ön kol, yine kolunu koyduğundan dolayı maalesef ayak bileği ve kolda görülebiliyor. Özellikle böyle bir travmadan sonra bir hastanenin acil servisine ve ortopedin uzmanına göründüğü zaman genellikle bu tür ev travmalarında bir kırıkla karşılaşma riskimiz çok yüksek oluyor. Peki evde düşme riskleri konusunda ne diyoruz? Birincisi yaşlılığa bağlı, yaşa bağlı faktörler var. Nedir? Vücut zayıflığına bağlı kuvvetsizlik, yürüme ve denge problemleri, alınan çoklu ilaçlar, 4 veya da üzerinde ilaçlar, bazen de maalesef psikoaktif ilaçlar evde düşme riskini arttırıyor. Peki bunlar nasıl düzeltilebilir? Mesela hani vücut zayıflığına bağlı kuvvetsizlik, yürüme denge problemleri nasıl ya da ilaçlar nasıl düzeltilebilir? Birincisi düzenli fiziksel aktivite kesinti yapılmalı. Bu çok önemli. Yani belli bir yaş grubunun özellikle kaslarını, eklemlerini ve kıkırdak yapılarını yani kemik, eklem ve kas yapılarını kullanmasını biz devam ettirmek zorundayız. Yani ev içinde yürüyebiliyorsa ev içinde. Evin dışına çıktığı vakit kısa mesafe eyvallah. Efendim aynı kısa mesafeyi defaatlerce gidip gelmek eyvallah. Yani sonuçta kaslarını, kemiklerini ve eklemlerini ne kadar düzenli ve her gün kullanıyorsa ki bunun eğer kişi getirisini, ne demek getirsin? Güç olarak, kuvvet olarak kendini daha dingin hissetme noktasında getirsin almaya başladıysa bunu devam ettiriyor. Ben danışanlarıma ve hastalarıma özellikle belli bir yaşta vücut postür düzensizliği olan ya da kaslarından ve eklemlerinden ağrı ya da güçsüzlük şikayete gelen birçok hasta ya da danışanıma egzersiz, çok da değil, koşmasında isim, basit çok hafif ufak tempoda yürümesini tavsiye ediyoruz spor papuçlarıyla. İstediği vakitte imkanlar dahilinde akşam yemeğinden önce, eğer olmazsa sabahleyin ve genellikle önerdiğim hasta ya da danışanlarım bir defa o safhaya çok zor geçiyor. Devamlı bir mukavemet, devamlı bir sebepler zinciri, bahaneler zinciri diyelim amiyane tabirle. Ondan sonra bunu kırıyor ve çıkıyor. Mesela diyor ki hocam ben evin karşısındaki caddeye gittim. Tamam, çok güzel diyor. Ne kadar yürüdün hocam? 2 dakika yürüdüm. Eyvallah, büyük bir başarı. Yani mühim olan ilk başlangıcı yapabilmek. Ondan sonra birkaç hafta sonra diyor ki hocam işte evin karşısında caddeyi geçtim. Oradan yukarı caddeye çıktım. Ondan sonra belli bir zaman sonra geri diyor ki evin etrafında hocam 4 tur attım ya da 5 tur attım. Ya da diyor ki işte misafirliğe gittim oğluma, torunuma, kızıma. Efendim orada sabahleyin çıktım vücudum istedi, yürüdüm diyor. Yani yapılan bu egzersizlerin getirisini kas, güç, dinginlik ve kuvvet anlamında almaya başladığı anda, vücut zayıflığına bağlı bu kuvvetsizliğin gitmeye başladığını anladığı anda, ya bu yaş gruplarının egzersize ve spora daha çok gittiğini, döndüğünü ve daha çok severek yaptığını da görmekteyiz. Ama tekrar söylüyorum, mühim olan o ilk defa hani start aldığı ilk egzersiz o kadar önemli ki. Eğer biz hekimler olarak ya da sizler yakınları, akrabaları olarak ya da dostları olarak bu yaş grubunu bir yürümeye, bir egzersize bir şekilde alıştırabilirsek gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Demek ki düzenli fiziksel aktivite yapılmalı. İkincisi, özellikle alınan ilaçlar yeniden düzenlenerek özellikle uyku veren, sedasyon yapan ya da sakinleştiriciler biraz azaltılmalı. Bunların biraz az, hatta daha az, hatta gerekirse ihtiyaç yoksa kullanılmamasına özen göstermeliyiz. Eve ait riskler ve önlemler, tabii ki de evde düşmeyi engelleyecek, yapılabilecek her türlü ergonomik faaliyetler. Nedir? Banyodaki tüm kaygan zeminler kayması hale getirilmeli. Muhakkak banyoda alafranga, alaturka ne varsa tuvalette ya da banyoda, duşta muhakkak kişinin tutunup kalkmasını sağlayacak kollar yapılmalı. 5 dakikalık bir olay ya. Yani klozette oturuyorsa yan tarafa böyle el. Banyoda ona keza. Efendim alaturka, alafranga tuvaletlerde yine tutunup kendini çekip kuvvetlice kalkabileceği yapılabilir. Artık zaten bunu hizmet olarak gelip evde yapan hizmet sektörleri de var. Güzelce istediği şekilde yapabilirler. Diğer taraftan merdivenin her iki tarafına da tutunma korkulukları yapılmalı. Yani trabzanlar hem inerken hem çıkarken sağlı ve sollu olmalı. Bir de çok önemli, evde ışıklandırma olacak. Bu bir. Gerçekten çok önemli. Evde iyi bir ışıklandırma olacak. Burada tabii evde diğer taraftan ben bunu anlatırken özellikle çok defaatlerce söylüyorum. Belli bir yaş grubunun evlerindeki efendim salonlarında oturma odalarında yatak odalarında çok az eşya olacak. Bu çok önemli. Yani eşya az olacak. Kişi düşünün. Gece kalktığı anda, yürüdüğü kulvarda çarpıp düşebileceği bir aksiyon doğuracak alet, edevat, eşya, ne varsa, masa, bilmem ne, sehpa, hiçbirisi olmayacak. Çok az, sade bir şekilde olmasına gayret edeceğiz. Bu çok önemli. Banyoda, tuvalette havalandırmalar yeterli olacak. Baca çekişi yeterli değilse zehirlenme riski olduğuna ona dikkat edeceğiz. Elektrikli aletler kullanıldığı zaman kapalı tutulacak. Islak alanlardan uzak duracağız. Yaşlarımız için. Islak zeminler elektrik akım geçirgenliği artırır, unutmayacağız. Diğer taraftan acil durumlar için hemen ulaşabilecek bir telefon kesinlikle bulundurulacak. Kaygan zeminler kaymaz zeminlerle, malzemeyle kaplanacak. Diğer taraftan banyoda kullanılan suyun ısısı termostat ile ayarlanacak. Çok sıcak suya maruz kalma o riskini böylece azaltmış olacağız. Muhakkak az evvel dediğim gibi duşta ve küvette kaymayan tabureler bulunduracağız. Banyo ve tuvalet yanında muhakkak sağlam tutamaklar bulunduracağız. Bunlar çok çok önemli. İnanılmaz derecede gerçekten bize getirisi olan kolay. Diğer taraftan merdiven başlarında aydınlatma ve açıp kapama düğmesi muhakkak konulacak. Merdiven kaplamaları iyi durumda olacak. Kenarları kalkmışsa muhakkak yapıştırılacak. Basamak kenarlarına kontrast renk veya fosforlu bant muhakkak yapıştırılacak. Muhakkak merdivenlerde kaydırmaz bantlar olacak. Her iki tarafta da trabzanlar olacak. Basamaklar eşitte uygun genişlikte olacak. Ve lütfen ve lütfen merdivenlere eşya konulmayacak. Çok önemli. Çok önemli. Yine özellikle sık kullanılan eşyalar kolayca ulaşabilecek raflarda olacak. Yani benim belli bir yaştaki büyüğüm yüksekteki eşyaya ulaşmak için böyle merdiven, sandalye kullanmak zorunda kalmayacak. Bu çok önemli. Diğer taraftan muhakkak kaçma ve kurtulma gerektiğini acil durumlarda kapılar içeriden kolayca açılabilecek, önüne çıkışı engelleyecek şekilde eşya konmayacak. Çok önemli. Tehlike anında kolayca ev dışına çıkabilmek için de ayakkabıyı kolay giymeyi sağlayan uzun çekecekler. Geriye haline tutunabilecek duvar tutamakları, trabzanlar, kolay açılan kapı kolları, kolay yakılabilen koridor merdiven damlası, muhakkak antrelerde bir el feneri muhakkak olacak. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar çok çok önemli. Bunlar evde alabileceğimiz düşmeleri, ev içinde düşmeleri engelleyen, böylece kırıkları engelleyebilecek alacağımız evdeki güvenlik önlemleri. Evet, diğer taraftan osteoartroz diyoruz. Osteoartroz eklemlerdeki ağrı, yani kireçlenme, katılık ve hareket kısıtlığına neden olan bir hastalık. Dediğim gibi halk arasında kireçlenme deniyor. Yani eklemi oluşturan kemikler arasındaki kıkırdağın maalesef o kayganlıktan mat, pürtüklü, sarımsı bir hale dönmesi, yani dejenerasyonu diyoruz. Peki kireçlenme belirtilerinde neler oluyor? Eklemlerde ağrı olabiliyor, katılık hissi olabiliyor. Hareket sırasında eklemden ses gelebiliyor. Eklemin genişlemesi söz konusu olabiliyor. Şişlik olabiliyor. Şikayetten istirahatte azalıp eklem kullanınca artması olabiliyor. Peki kireçlenmeyen çok nerelerde görüyoruz derseniz. Öncelik olarak boyunda. Omurga kemikleri arasındaki eklemlerin tahribi oluyor. Ağrı başa, omuza yayılabiliyor. Diğer taraftan belde olabiliyor. Omurlar arasındaki eklemler, diskler zedeleniyor. Ağrı bel, sırt ve bacağı etkileyebiliyor. Kalçada olabiliyor. Kalça eklemin osteoporozunda ağrı kasa, dize yayılabiliyor. Dizde olabiliyor. Diz eklem kıkırdağındaki osteoartroz eklemde deformite yapıyor. Dize bağlanan kaslar zayıf ise yürüme zorlaşıyor. Merdiven inip çıkma ağrılı oluyor. İşte egzersiz yürümeyi o nedenle öneriyoruz. El parmaklarında osteoartroz kireçlenme olabiliyor. Özellikle parmaklarda özellikle uç eklemler genişliyor. Baş parmak kökündeki eklem tutulmuşsa da cisimleri kavramada zorluk yaşanıyor. Ayak parmağında da tutulma olursa yürüme ağrılı bir hale geliyor. Peki neden oluyor kireçlenme, osteoartroz? Birincisi kalıtsal faktörler olabiliyor. İkincisi eklemlerin zorlanması sonucu olabiliyor. Ekleme komşu kemikte kırık olabiliyor. İltihabı eklem hastalıkları sonrasında olabiliyor. Bazı ameliyatlar sonrasında olabiliyor. Eklem bağlarında kopma gibi nedenler de osteoartroz, yani kireçlenmeye neden olabiliyor. Peki tedavide ne yapıyoruz hekim olarak? Bir defa bazen ağızdan ya da eklem içine enjekte edilen ilaçlar verebiliyoruz. Fizik tedavi uygulayabiliyoruz. Ekleme bağlı kasların, yani adalelerin güçlenmesi için uygun, kişisel, uygun, gerekli, lüzumlu egzersizler yaptırabiliyoruz. Eklemleri korumaya yönelik olarak bazı önlemler alıyoruz. Ekleme yönelik bazen de cerrahi uygulamalar yapabiliyoruz. Peki bu noktada hani şunu söyledik özellikle. Hani bu tür değişiklikler oluyor. Peki kemik sağlığımızı, yani osteoporoz, ondan sonra osteoartroz gibi şeyler, bunları önleme şansımız var mı? Tabii ki var. Yani sonuçta osteoporoz dediğimiz rahatsızlık zaman içinde ne olabiliyor? Kemikler kalsiyumu kaybediyor. Delikli, zayıf ve kolay kırılabilir hale geliyor. Kemiğin iç yapısı ve kalitesi bozuluyor osteoporozda. Yani kemik bütününü vuruyor. Kemik cismani fiziki yapısının özellikle boşalması neticesinde. Bu sefer ne oluyor? Vücudun kemik çatısı zayıflıyor. Şimdi osteoporozlu kişilere baktığımızda bir defa şunu görüyoruz osteoporozla alakalı olarak. Yani neden bu kişilerin kemik kütlesinin azalma var dediğimizde. Bunlar ya hayatın erken dönemlerinde kemik dokusu daha az gelişmiş olabiliyor, Ya da bu kişilerde ileri yaşlarda görülen kemik kaybı diğerlerine göre daha hızlı olabiliyor. Yapılan bir araştırmada dünyanın her yerinde 65 yaşın üstündeki pek çok kadın ve erkekte kalça, omurga, el bileği ve diğer kemiklere ait kırıklara rastlanmış. Şimdi tedavi edilmeyen osteoporoz yani kemik bütünün bozulması durumları ne olabiliyor? Kemik ağrısı neden olabiliyor. Şekil bozukluklarına yol açılabiliyor. Ayrıca kişi giderek çevresindekilere daha bağımlı bir hale gelmeye sebep olabiliyor. Üretken bir yaşamdan uzaklaşıyor. Yaşam kalitesi bozuluyor ve bu da özellikle bambaşka depresyon olmak üzere psikolojik sorunlar doğurabiliyor. Diğer taraftan osteoporoz tabii kemik bütünün bozulması eğer inşallah hiçbir büyüğümüzde olmaz. Kırık olmadığı sürece ağrı yapmadığı için sinsice sessizce ilerliyor, vücudu kaplayabiliyor. Diğer taraftan kesin sonuç veren güvenli yöntemlerden biri olan kemik mineral densitesi, kemik yoğunluğu ölçümleri kan ve idrar incelemeleriyle erken tanıyı biz koyabiliyoruz. Genellikle bize şunu soruyorlar hocam, en önemli osteoporoz yani kemik bütünün bozulmasında risk faktörleri var mıdır? Tabii ki vardır. Bunları şöyle sıralayalım. Mesela birincisi bayanlarda daha sık, kadınlar daha az kemik dokusuna sahiptir. İkincisi 50 yaşın üstünde olmak, yaş arttıkça yoğunluğu kaybeden kemikler yoğunluğunu kaybediyor kemikler ve zayıflıyor. Menopoza girmiş olmak, özellikle menopoza girmiş kadınların ortalama 3'te 1'inde osteoporoz gelişmektedir. Bunun sorumlusu maalesef vücuttaki östrojen seviyesinin azalmasıdır. Yine erken menopoza girmek veya yumurtalıkların operasyon ile alınması yani cerrahi menopoz. Yine erkeklerde erkek cinsiyet hormonu olan testosterondaki azalma ile kemik kütlesi de azalabilmekte. Bu sebepten dolayı da özellikle erkeklerde gonad fonksiyonunun herhangi bir nedenle azalması sonucu osteoporoza bağlı kırıklar görülebiliyor. Yine mesela düşük kalsiyum içeren yiyeceklerle beslenme ve D vitamin eksikliği. Yine fiziksel aktivitenin, hareketliliğin, egzersizin az olması. Egzersiz ne yapıyordu? Kemik kütlesini arttırıyordu, kemiği kuvvetlendiriyordu ve bu kanıtlanmıştı. O nedenle egzersiz, o nedenle istiyoruz. Ailede osteoporozlu kimselerin bulunması bir risk. Çünkü kırıklara yatkının bir kısmı kalıtsal. Annelerinde omurga kırığı öyküsü olan genç kadınlarda da kemik kütlesi azalmaya rastlanmaktadır. Yine kısa boylu, ince yapılı kişiler, İri yapılı kilolu kişilere göre daha fazla osteoporoz riski taşımaktadırlar. Beyaz tenli açık renk gözlü olmak. Sigara içmek. Bakın sigara burada da başımıza geliyor. Benim en çok düşman olduğum sigara ve alkol burada da karşımıza çıkıyor. Sigara ve alkol tüketimi osteoporoz riskini arttırıyor. Ayrıca kolalı içecekler, kafein içecekler osteoporoz riskini arttırıyor. Bazı ilaçlar mesela uzun süre kullanmak, yüksek doz kullanmak, işte kortikosteroidler, lityum, alüminyum, antikonvizyonlar, antasitler, antikoagülanlar, siklosporin, tiroid ilaçları, bazı Allah hepsini şifa versin kanser ilaçları bunlar da uzun süre yüksek dozda almak osteoporoz riskini arttırıyor. Bazı hastalıkların olması mesela şeker hastalığı, tiroid ya da paratiroid bezinin fazla çalışması, mide bağırsak operasyonu geçirmiş olmak, uzun süren hareketsizlik, felçler, bazı romatizmal hastalıklar ve diğer bazı endokrin hormon hastalıklarda osteoporoza neden olabilmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı osteoporoz hastalığının sebebinin araştırılmasının tanısında sadece muayene yeterli değil, muhakkak film, kemik yoğunluğu ölçümleri, kan ve idrar inceleme gerekmektedir. Diğer taraftan tabii şu sorulabilir. Hocam kırık olmayınca ağrı olmayabilir. Peki belirtileri? Belirtileri bel ve sırt ağrısı nadir de olsa olabiliyor. Boyda kısalık olabiliyor. Omurgada kırıklar olabiliyor. Sırtta kamburlaşma. Omuzlarda yuvarlaşma. El bileğinde kırık. Kaburga kırıkları. Kalça kemiğinde kırık olabiliyor. Şimdi osteoporotik kemik hem kütlesini kaybetmiş hem de iç yapısını bozulmuş kemik. O sebepten dolayı da kaybolan kemiği tekrar yerine koymak oldukça zor, pahalı ve uzun zaman alan bir olaydır. Dolayısıyla biz osteoporoza neden olan risk faktörlerini belirleyeceğiz ve osteoporozu önlemek gelişmiş bir osteoporozu tedavi etmekten daha kolay diyeceğiz. O sebepten dolayı da osteoporozdaki risk faktörünü ortadan kaldırmak ve gelişimini önlemek amacıyla söylediğimiz tedbirleri almaya gayret edeceğiz. Evet efendim, özellikle yaşlılarımızdaki iskelet yapısı ve kemik yapısı ile ilgili sohbetimizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusuyla yan yana gelmek dileğiyle iyi günler diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.